Ayrım 34.
Yılan çizdiği yolu parmağımla izlemeye çalıştımsa da yılan zikzaklar çizerek kaçtı. Artık ilk gençliğinde, hatta ikinci gençliğinde bile olmayan bu kadının o yılanı canlıymışçası oynatabilecek kadar sıkı kaslara, gepgergin bir tene sahip olması beni şaşırtıyordu. Dövmeyi öpmeye eğildim ve onun koku sürünmemiş olduğunu algılama hoşuma gitti. Karnının o tehlikesiz sıcak kokusu burun deliklerimden içeri sızdı ve kanımda çoktan söndü sandığım bir ateş uyandırdı. Transito konuşmasına hiç ara vermeden bacaklarını açtı. Kalçalarının o yumuşak sütunlarını rahatça araladı şöyle bir. Yalnızca yatışını düzeltiyormuş gibi. Vücudunu öpücüklere boğmaya başladım. Kokusunu içime sindirerek dudaklarımı bastırdıkça, dilimi dolaştırdıkça yüreğimdeki acıyı da yılların ağır yükünde unutmuştum. Şehvetim eski zamanlardaki gücüyle geri geldi. Öpüşlerimi, okşayışlarımı kesmeden sırtımdakileri de iyice çıkardım. Erkekliğimi sapasağlam ve sımsıkı bulmanın sevinciyle kendini bana sunan bu sıcacık, anlayışlı hayvanın içine daldım. Kısık sesli küçük kuşun ninnileriyle yatışıp tanrıçanın kollarında sarmalanmış, o kalçaların gücüyle zangırdarken kendimi ve çevremi tümden unutarak bir zevk patlamasına ulaştım. Sonradan ikimiz birden banyoya girdik. Zamanla ruhum gövdeme geri döndü. Hemen hemen iyileştiğimi duyumsadım. Bir an Transito Soto'nun her zaman gereksediğim kadın olduğu üstüne bir düşlem kurdum. Onu yanıma alırsam eskiye, gürbüz bir köylü kadını havaya kaldırıp atımın terkisine çektiğim ve zorla sazların arasına sürükleyebildiğim günlere geri dönebilecektim sanki. Clara diye mırıldandım hiç düşünmeden ve yanağımdan aşağı bir yaş yuvarlandı. Sonra bir daha, bir daha ve sonunda bir keder sahnağı. Bir hıçkırık selip bir özlem ve üzgü boğuntusu olup çıktı. Transito bunu anlamakta güçlük çekmedi. Çünkü erkeklerin kalp ağrıları konusunda uzun deneyimleri vardı. Bıraktı beni. Ağlaya ağlaya şu son yılların yalnızlığıyla üzgünlüklerini içimden atayım. Sonra beni bir anne özeniyle küvetten çıkardı, kuruladı. Ekmek hamuru gibi yumuşatana dek ovdu, ovuşturdu. Gözlerimi kapadığım zaman da üzerimi örttü. Beni alnımdan öptü. Ve ayaklarının ucuna basa basa dışarı çıktı. Kapıda "Clara kim acaba?" diye mırıldandığını duydum. 11. Bölüm Uyanış. 18 yaşlarında Alba çocukluğu temelli geride bıraktı. Artık kadın olduğunu hissettiği dakikada da odasına kapanıp kapıyı içeriden kilitledi. Duvarda yıllar önce başlamış olduğu duvar resmi hala duruyordu. Genç kız şimdi boya kavanozlarını karıştırarak hala taze duran biraz kırmızı biraz da beyaz boya buldu. Bunları özenle karıştırdı ve duvarın boş kalmış son köşesine kocaman bir pembe yürek çizdi. Aşık olmuştu. Fırçalarla boyaları çöpe attı ve oturup duvardaki resimleri yani sevinçleriyle üzüntülerinin tarihçesini gözden geçirmeye daldı. Mutluluk kefesinin ağır çektiğine karar verdi ve bir iç çekişiyle ömrünün ilk aşamasına veda etti. O yıl okulu bitirdi ve zevk için felsefe, dedesini kızdırmak için de müzik çalışmaya karar verdi. Dedesi sanatın vakit telefi olduğuna inanır, durmadan liberal ya da bilimsel mesleklerin üstünlüğünü överdi. Aynı zamanda Jamie'nin kaşarlanmış bir bekara dönüştüğü için iyi bir kız bulup evlenmesi gerektiğinde diretirken gösterdiği küstahlıkla Alba'yı aşk ve evlenme aleyhinde kışkırtırdı. Erkeklerin bir eş edinmelerinin iyi bir şey olmasına karşın Alba gibi kadınların evlilikten ancak yenik çıkabileceklerini ileri sürerdi. Ne var ki Alba, unutulmaz yağmurlu bir gün üniversitenin kantininde Miguel'i görür görmez dedesinin vaazları pencereden dışarı uçmuştu. Miguel, hukuk fakültesinin son sınıfında solgun benizli, gözleri hummalı bir öğrenciydi. Rengi atmış pantolonlarla maden işçileri gibi çizmeler giyerdi. Solcu bir liderdi ve ihtirasların en gem burulması olan adalet ateşiyle tutuşuyordu. Gel gelelim bu onun, Alba'nın kendisinden yana baktığını algılamasını önlememişti. Başını kaldırınca göz göze geldiler. Gözleri kamaşarak birbirlerine baktılar. Ve o dakikadan sonra yakındaki parkın yapraklı yollarında buluşmak için her fırsattan yararlanır oldular. Burada kolları kitaplarla yüklü, Alba'nın o ağır çellosunu peşlerinden sürükleyerek dolaşıyorlardı. İlk karşılaşmalarında Alba, gencin koluna ufak bir rozet taşıdığını seçmişti. Kalkık bir yumruk. Esteban Treba'nın torunu olduğunu ona söylememeye karar verdi. Ömründe ilk olarak bütün kimlik kağıtlarının üstündeki soyadını kullandı. Setikni. En iyisinin gerçi öbür okul arkadaşlarından da gizlemek olacağını çarçabuk algıladı. Bir yandan öğrenciler arasında çok sevilen Pedro Tercero ile ve küçükken dizlerinde oturduğu, şimdi her dilde tanınan ve şiirleri slogan niyetine duvarlara yazılan şairle dost olduğunu söyleyip övünebilirdi. Miguel devrimden konuşuyordu. Bu düzendeki şiddete ihtilalin şiddetiyle karşılık vermek gerektiğini söylüyordu. Ne var ki Alba politikaya meraklı değildi. Yalnızca aşktan konuşmak istiyordu. Dedesinin demeçlerinden, Jamie dayıyla tartışmalarından ve sonu gelmeyen seçim kampanyalarından bıkmış usanmıştı. Kendisinin karıştığı tek politik eylem öbür öğrencilerle birlikte görünürde hiç neden yokken gidip ABD elçiliğini taşlamak olmuştu. Bu yüzden bir haftalığına okuldan uzaklaştırılmıştı. Bu da dedesinin neredeyse ikinci bir kalp krizi geçirmesine neden oluyordu. Gel gelelim üniversitede politikadan kaçınmak olanaksızdı. O yıl başlayan bütün öğrenciler gibi Alba'da kafelerde sabahlara dek süren toplantıların tadını aldı. Dünyada yapılması gereken değişiklikleri konuşuyor ve birbirlerinden fikirlerin ateşini kapıyorlardı. Alba eve geç saatlerde dönüyordu. Ağzı apacı, giysileri buram buram sigara kokarak, içi kahramanlıkla tutuşarak. Zamanı gelince yüce bir dava için canını vereceğinden emindi. Bir gün grev yapan işçilere dayanışma göstermek için üniversitede bir binayı işgal eden öğrencilerin arasına o da karıştı. Herhangi bir ideolojik inanç değil de Miguel'e olan aşkı uğruna. Öğrenciler günlerce binada üstlendiler. Heyecanlı tartışmalar, polislere fırlatılan sövgüler yüzünden sesleri kısıldı. Kum torbalarıyla ana avludan söktükleri parke taşlarıyla barikatlar kurdular. Kapılarla pencereleri mühürlediler. Niyetleri binayı bir kaleye dönüştürmekti. Ama sonunda polislerin girmesinden çok öğrencilerin çıkmasını engelleyen bir zindan ortaya çıktı. Bu Alba'nın evinden uzakta geçirdiği ilk geceydi. Miguel'in kollarında gazetelerle boş bira şişelerinin arasında arkadaşların sıcacık yakınlığıyla sarılı olarak uyuyakaldı. Hepsi gençtiler. Dumandan, uykusuzluktan gözleri kızarmış, terli, biraz aç ve tamamen korkusuzdular. Çünkü olup bitenler savaştan çok oyun gibiydi. İlk gün barikat kurmak, o masum savunmalarını örgütlemek, pankart yazmak ve telefonda konuşmak işlerine kendilerini öyle bir kaptırdılar ki polis sularıyla elektriklerini kesince kaygılanacak zamanları olmadı. Daha ilk baştan Miguel, işgal eylemin can damarı oldu. Sakat bacaklarına karşın en sona dek onların yanında kalan hocaları Sebastian Gomez onu destekliyordu. O gece morallerini güçlendirmek için şarkılar söylediler. Demeç verip tartışmaktan ve şarkı söylemekten usandıkları zaman da ufak gruplara bölündüler. Dinlenmeye en son çekilen Miguel oldu. Ne yapacağını bilen tek kişi o gibiydi. Suyun dağıtımını üstüne almış, tuvaletlerdeki suları bile kaplara koyup bölmüş ve mutfak kurup hazır kahve, bisküvi ve birkaç kutu bira çıkararak herkesi şaşırtmıştı. Ertesi gün susuz tuvaletlerin kokusu berbattı. Miguel hemen bir temizlik kampanyası düzenledi ve tuvaletlerin kullanılmamasını buyurdu. Herkes ihtiyacını bahçede, üniversite kurucusunun yontusu yanına kazılmış bir çukurda giderecekti. Miguel öğrencileri bölüklere böldü ve akşama kadar öyle bir verimle çalıştırdı ki söz hakkının onda olduğu dikkati çekmedi. Kararlar gruplardan doğuyordu sanki, kendiliğinden. Alba, gören de aylarca burada kalacağız sanır, diyordu. Kuşatma altında olmak fikrine bayılmıştı. Zırhlı polis arabaları sokakta mevzilenerek bu eski binayı kuşatmışlardı. Günlerce sürecek olan gergin bir bekleyiş başladı. Sebastian Gomez, ülkenin her yanından öğrenciler, sendikalar, meslek okulları bize katılacak, diyordu. Hükümet düşebilir. Miguel, pek sanmam, diye yanıtladı. Ama zaten önemli olan şey protestoyu kabul ettirmek. Onlar işçilerin istek listesine imzayı basmadıkça binadan dışarı çıkmamak. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Işıksız binada akşam erken oldu. İçine gaz yağıyla fitil konmuş teneke kutulardan yapılma birkaç uyduruk lamba yaktılar. Alba telefonu kesildiğini sanıyordu. Ama çevirince hala işlediğini gördü. Miguel, polisin onların telefonlarını dinlemek istediğini söyledi. Ve telefonda nasıl konuşmaları gerektiğini öğretti. Yine de Alba eve telefon ederek zafer ya da ölüme kadar arkadaşlarıyla birlikte kalacağını bildirdi. Ve bu sözler daha ağzından çıkar çıkmaz ona yapmacık geldi. Dedesi telefonu annesinin elinden kaptı. Alba'nın yazık ki çok iyi bildiği o ses tonuyla torununa eve dönüp bütün gece dışarıda kalmasının akla yatkın bir açıklamasını yapması için bir saati olduğunu bildirdi. Alba da karşılığında buradan ayrılamayacağını, zaten elinde olsa da ayrılmayacağını belirtti. Esteban Tureyba, "Orada o komünistlerin arasında ne işin var senin?" diye kükredi. Sonra hemen sesini yumuşatarak polis içeriye girmezden önce oradan ayrılsın diye yalvardı. Hükümetin öğrencilerin orada uzun zaman kalmalarına izin vermeyeceğini biliyordu çünkü. "Kendi rızanıza çıkmazsanız çevik kuvvetler içeri salıp sizi coplarla dağıtacaklar." diye sözlerini bitirdi. Alba tahtalar ve kum torbalarıyla örtülmüş pencerenin bir aralığından bakınca karşı kaldırımda dizili duran tankları ve miğferler, coplar, gaz maskeleriyle donanmış mücadeleye hazır iki sıra polis gördü. Dedesinin abartılı konuşmamış olduğunu anladı. Polisleri şimdi ötekiler de görmüş, içlerinden kimleri titremeye başlamıştı. Birisi göz yaşartan bombadan da beter yeni bir gaz kullanıldığını, bunun meydana getirdiği ishalin pis kokusu ve gülünç düşürmesi yüzünden en yiğitleri bile yıldırdığını söyledi. Alba bunu çok dehşet verici buldu. Ağlamamak için kendini zor tuttu. Karnında kasıntılar hissetti. Korkudan olsa gerekti. Miguel kolunu ona doladı ama bu Alba'yı avutamadı. İkisi de yorgunluktan bitik durumdaydılar ve geçirdikleri uykusuz gecenin tortusunu kemiklerinde, ruhlarında duyumsamaya başlamışlardı. Sebastian Gomez, "Buraya zorla gelmeyi göze alacaklarını sanmıyorum," dedi. "Hükümetin zaten daha kadar sorunu var, bize bulaşmaz." Birisi, "Öğrencilere daha önce de saldırdılar ya," dedi. Gomez, "Kamuoyu kaldırmaz bunu," diye yanıtladı. "Ülkede demokrasi var, diktatörlük değil bu, asla da olmayacak." Miguel, "Öyle şeylerin başka ülkelerde olup bittiğini sanırsınız hep," dedi. "Ta ki bizim de başımıza gelinceye kadar." Öğleden sonranın gerisi olaysız geçti. Akşam olduğunda uzayan açlığa ve rahatsızlığa karşın hepsi de daha serin kanlıydılar. Tanklar yerli yerinde duruyordu. Gençler koridorlarda kağıt oyunları, dama oynuyor, yerde yatıyor, değnek ve taşlarla savunma silahları yapıyorlardı. Yorgunluk her yüze yazılmıştı. Alba'nın karnındaki kasılmalar şiddetlenmekteydi. Genç kız sabaha kadar bir çözüm sağlanamazsa çaresiz avdaki deliği kullanması gerekeceğini düşünüyordu. Dışarıda hala yağmur yağıyor, kent yaşantısının kesintisi sürdürüyordu. Yeni bir öğrenci grevi kimsenin umrunda değildi sanki. Tankların önünden gelip geçenler durup üniversitenin ön pencerelerinden asılan dövizleri okumuyorlardı bile. Komşular silahlı polisin varlığına çarçabuk alıştılar. Yağmur durunca çocuklar binaları polis birliklerinden ayıran boş arsadaki sokak lambalarının altında top oynamaya çıktılar. Zaman zaman Alba'ya rüzgarsız denizlerde kala kalmış bir yelkendeymiş gibi geliyordu. Gözleri saatler saati ufka dikili, sonsuz, sessiz bir bekleyiş içinde donmuş. Zaman geçip rahatsızlıklar arttıkça o ilk günün coşkulu birlik ve beraberlik ruhu yerini sinirlenmelere, tartışmalara vermişti. Miguel binayı denetledi ve kafeteryadaki bütün yiyeceklere el koydu. "Bunları bitirdiğimiz zaman burayı işleten adama karşılığını ödeyeceğiz," diyordu. "O da herkes gibi işçi." İçerisi soğuktu şimdi. Hiç sızıldanmayan, susuzluktan bile yakınmayan tek kişi Sebastian Gomez'di. Miguel'den iki kat yaşlı olmasına, veremli görünümüne karşın onun kadar dayanıklı yorulmaz gibiydi. Bina işgal edildiği zaman öğrencilerin safında kalan tek hoca o olmuştu. Sakat bacaklarının Bolivya'da hedef olduğu bir makineli ateşin sonucu olduğu söyleniyordu. Öğrencilerin içinde ateş yakmasını bilen bir ideologtu. Ama çoğunlukla öğrenci okulu bitirip de bir zamanlar değiştirmeyi umdu dünyaya atılır atılmaz bu ateş sönüp gidiyordu. Çekme burunlu, seyrek saçlı, ufak tefek zayıf bir adam olan Sebastian Gomez hiç aman dinlemeyen bir ruh ateşiyle doluydu. Alba'ya kontes diye ad takan da oydu. Çünkü dersin ilk günde Esteban Tureyba yanlış bir iş yaparak Alba'yı şoförlü arabasıyla okula yollamış, Profesör Gomez de bunu görmüştü. Saat rastlantıyla isim cuk oturmuştu. Alba'nın eğer günün birinde canı isterse soylu Jean de Satigne adını, Frans kontunda sahici olan pek az şeyden biri bu isimdi. Ortaya atabileceğini profesör nereden bilebilirdi ki? Alba onun taktığı bu alaylı adı alınmadı. Doğrusu ya birçok kereler bu yiğit ve güçlü hocayı baştan çıkarmak üstüne düşlemler kurmuştu. Gel gelelim Sebastian Gomez Alba gibi bir sürü kız görmüştü. Ve o zavallı, cansız ayaklarına destek olan koltuk değneklerin uyandırdığı merak ve merhamet karışımını iyi biliyordu. Ertesi gün saatler geçtiği halde ne çevik kuvvetler tanklarını yerinden oynatıyor ne de hükümet işçilerin isteklerine boyun eğiyordu. Alba kendi kendine burada ne aradığını sormaya başlamıştı. Karnındaki sancı gitgide dayanılmaz oluyordu. Ve akarsuyla yıkanmak ihtiyacı bir saplantıya dönüşmeye başlamıştı. Ne zaman sokağa baksa da polisi görse ağzın içi tükürükle doluyordu. Bu noktada genç kız, Nicholas Sayes'in öğretilerinin kurgusal acılar karşısında gösterdiği etkinliği bir eylem anında koruyamadığını algılamıştı. 2 saat sonra bacakların arasına sıcak, yapışkan bir sıvı hissetti ve pantolonuna kırmızı leke çıkmış olduğunu gördü. Paniğe kapıldı. Şu son birkaç gündür bunun olabileceğinin korkusu onu hemen hemen açlık kadar azap çektirmişti. Pantolondaki leke bayrak gibiydi. Ama Alpa bunu saklamaya kalkmadı. Katıksız bir perişanlık içinde bir köşeye kıvrılıp oturdu. Küçüklüğünde anneannesi ona insansal işlevlerle ilgili her şeyin doğal olduğunu öğretmişti. Clara'nın aybaşı kanamasına şiirmiş gibi konuştuğu olurdu. Ne var ki genç kız sonradan okulda gözyaşları dışında tüm vücut salgılarının ayıp olduğunu öğrenmişti. Miguel onun utancıyla azabının farkına vardı. Binada kurmuş oldukları revire giderek bir paket pamukla birkaç mendil aldı. Ama bunların yeterli olmadığı az zamanda anlaşıldı. Akşam olduğu zaman Alba utanç ve sancıdan ağlıyordu. Karnına geçen pençeler ve her zaman gelen deme benzemeyen bu kan seli onu dehşete düşürmüştü. İçinde herhalde bir şeylerin koptuğunu sanıyordu. Miguel gibi kalkık yumruk rozet taşıyan Ana Diaz adında bir öğrenci yalnızca zengin kadınların böyle sancı çektiklerini ileri sürdü. Proleter kadınlar doğururken bile yakınmazlardı. Ne var ki Alba'nın pantolonun bir kan gölüne dönüşmüş, yüzün ölü gibi sararmış olduğunu görünce gidip Sebastian Gomez'e başvurdu. O da soruna nasıl çözüm bulunacağını bilmediğini söyledi. Kadınları erkek işine bulaştırırsanız olacağı budur diye gürledi. Ana Diaz da hayır diye parladı. Halkın işine burjuvaları karıştırırsanız olacağı budur. Sebastian Gomez koltuk değneklerinin üzerine zorlukla ilerleyerek Miguel'in Alba'yı yatırmış olduğu köşeye gitti. Sen eve dönmelisin Kontes dedi. Burada hiçbir katkıda bulunamıyorsun. Tersine ayak bağlasın. Alba içine bir ferahlık dalgasının dolduğunu duydu. Dayanamayacak ölçüde korkmuştu. Bu öneri de onun ödek gibi görünmeden eve dönebilmesini sağlayacak onurlu bir yoldu. Durumu kurtarmak için profesöre biraz karşı çıkar gibi yaptıysa da Miguel'in elinde beyaz bayrakla çıkıp polisle görüşmesi fikrini hemen kabul etti. Miguel'in boş duran araba park yerinden geçmesini hepsi gözetleme yerlerinden seyrettiler. Polis dar hatlar oluşturmuştu. Hoparlörlerle ona durmasını, bayrağını yere bırakıp eller ensede ilerlemesini buyurdular. Gomez, savaş gibi bu diye fikir yürüttü. Az sonra Miguel dönüp gelerek Alba'yı yerinden kaldırdı. Daha önce yakındığı için Alba'yı kınamış olan kadın şimdi kolundan tuttu. Üçü birden binadan çıktılar. Parlak polis ışıldaklarıyla aydınlatılmış duran barikatlardan, kum torbalarından geçtiler. Alba zor yürüyordu. Utançtan yerin dibine geçecek gibiydi. Başı da fırıl fırıl dönüyordu. Bir polis devriye arabası onları yarı yolda karşılamaya geldi. Ve Alba kendini yeşil bir üniformanın 5-10 santim ötesinde tam burnuna yönelmiş bir tabancayla yüz yüze buldu. Başını kaldırdı ve fare gözlü esmer bir yüze baktı. Anında tanıdı onu. Esteban Garcia. Garcia alaylı bir sesle ''Senatör Treban'ın torunuymuş, görüyorum.'' dedi. Alba'nın tam doğruyu söylememiş olduğunu işte Miguel böyle öğrendi. İhanete uğramış gibi oldu. Alba'yı Garcia'nın eline teslim etti. Döndü. Yerdeki beyaz bayrağı alıp sürüyerek arkasına bakıp hoşça kal bile demeden yürüdü gitti. Onunla birlikte giden Ana Diaz da tıpkı onun gibi şaşırmış ve öfkelenmişti. Garcia, ''Neyin var senin?'' diye sordu. Alba'nın pantolonunu imleyerek. ''Çocuk mu düşürdün ne?'' Alba başını dikleştirdi. Onun gözünün tam içine baktı. Dedesin aşağı sınıf sahilde kimselerle konuşurken kullandığı buyurgan sesi öykünerek ''O seni ilgilendirmez.'' diye buyurdu. Garcia duraksadı. Sivil birinin ağzından buyruk işitmeye çok zaman oluyordu. Bir an içinden onu karakola götürüp bir hücreye atmak geldi. Bırak, orada kendi kanına batıp çürüsün. Sonra dizüstü çöküp ona yalvarana dek. Ne var ki mesleği Garcia'ya kendinden daha kudretli kişiler bulunduğunu ve başına buyruk davranmanın kaldıramayacağı bir lüks olduğunu öğretmişti. Zaten Senatör Treba'ya karşı hala içinden çıkmayan korku ve Alba'ya ilişkin anıları. Kendisi Tre Maria'daki kümes avlusuna burnunu çekip yanına yak, siftinirken onun kolalı elbiseleriyle terasta oturup limonata içişinin görüntüsü, onu küçük düşürmek arzusundan baskındı. Kızın kendisine yönelttiği bakışa dayanamayarak belli belirsiz başını eğdi. Dönüp sert sesle komut verince iki görevli albayı kollarından tutarak polis kamyonetine götürdüler. Genç kız evine böyle ulaştı. Onu görünce Blanka'nın ilk tepkisi babasının haklı çıktığını, polisin öğrencileri copla saldırdığını düşünmek oldu. Bağırmaya başladı. Ve Jamie albayı muayene edip de kızın incinmemiş olduğuna güvence verene dek de susmadı. Jamie bir iki iğneyle biraz dinlenmenin albayı iyileştirmeye yeteceğini söylüyordu. Alba iki gün yatakta yattı. Ve bu arada öğrenci grevi barışçı yollardan sona erdi. Eğitim Bakanı görevinden alınarak Ziraat Bakanlığı'na kaydırıldı. Senatör Tureba, okul bitirmeden Eğitim Bakanı olduysa ömründe inek görmeden Ziraat Bakanı da olur diye fikir yürütüyordu. Alba yatakta kaldığı süre içinde Esteban Garcia ile tanıştığı zamanı anımsayacak fırsat buldu. Çocukluk anılarını evirip çevirirken aklına esmer tenli bir delikanlı geldi. Kitaplık, ocakta gürül gürül yanan ve güzel kokuları odayı dolduran kocaman çam kütükleri, akşam ya da gece saati ve kendisi o delikanlının dizlerine oturmuş. Ne var ki kafasındaki bu görüntünün belirmesiyle silinmesi bir oldu ve genç kız bunu acaba rüyamda mı görmüştüm diye düşünmeye başladı. Kafasındaki Esteban Garcia ile ilgili ilk belirgin imge daha sonraya aitti. Alba bunun tam tarihini de biliyordu. Çünkü 14. yaş günüydü ve annesi bunu o doğduğunda ninesinin almış olduğu siyah albüme yazmıştı. Alba bugünün şerefine kıvırttığı saçlarıyla terasla Jamie dayısı gelsin de armağan almaya gitsinler diye bekliyordu. Hava çok soğuktu. Ama Alba kışın bahçeyi severdi. Ellerini ovladı. Kulaklarını korumak için paltosunun yakasını kaldırdı. Durduğu yerden kitapların penceresini görebiliyordu. İçeride dedesi bir adamla konuşmaktaydı. Cam buğulu olmasına karşın Alba polis üniformasını seçti. Ve dedesinin yanında polisini arıyor diye merak etti. Bu adam sırtı pencereye dönük bir sandalyenin ucuna ilişmiş bir kurşun asker gibi acınası dimdik oturuyordu. Alba bir süre onları seyretti. Sonra dayısının neredeyse geleceğini kestirerek bahçenin öbür yanındaki harap kamereye doğru yürüdü. Isımak için ellerini ovuşturarak taş sıranın üstüne düşmüş olan ıslak yaprakları itti. Oturup beklemeye başladı. Az sonra Esteban Garcia evden çıkıp bahçe kapısına doğru giderken onu orada rastladı. Onu görünce birdenbire durdu. Dört bir yanına bakındı. Bir an duraksadı. Sonra yaklaştı. ''Beni hatırlıyor musun?'' diye sordu. Alba ne diyeceğimi bilemeyerek ''Yo'' diye mırıldandı. ''Ben Esteban Garcia, Tremaria'da karşılaşmıştık.'' Alba ezbere gülümsedi. Bu adam kötü bir takım anları eşliler gibiydi. Gözlerinde tedirgin edici bir şey vardı. Ama Alba neden olduğunu bilemiyordu. Garcia yaprakları eliyle iterek onun yanına oturdu. Öyle yakın ki bacakları birbirine değiyordu. ''Garcia bu bahçe ormana dönmüş.'' dedi. Ve Alba onun soluğunu teninde hissetti. Garcia başındaki polis kasketini çıkardı ve kız onun saçlarının saç tonuyla yağlanmış, kısa ve dik olduğunu gördü. Birden Garcia onun omzunu tuttu. Bu davranıştaki labalilikle afallayan kız bir an donup kaldı. Ama sonra çarçabuk kendini geri çekerek onun elinden kurtulmak için silkindi